Ayrım 15.
Epos, ölçülü, vezinli sözlerle ağır başlı konuları taklit etmesi bakımından tragedyaya benzer. Fakat aynı ölçüyü ve öykü biçimini kullanmasıyla da tragedyadan ayrılır. Başka bir ayrılık da zamanla ilgili, uzunluk yönündendir. Çünkü tragedya, öyküyü güneşin doğuşu ve batışı arasında geçen zaman içinde tamamlamaya çalışır. Yahut da pek azı bunun dışına çıkar. Oysa epos zaman yönünden sınırlandırılmamıştır. Epos ve tragedya arasındaki bir başka ayrılık da o halde burada bulunur. Bununla birlikte tragedya ozanları da başlangıçta epos ozanları gibi hareket ediyorlardı. Epos ve tragedyayı oluşturan bölümlere gelince, bunlardan kimisi her ikisi de ortaktır, kimisi de yalnızca tragedyaya özgüdür. Bu yüzden bir tragedyayı iyi ya da kötü yapan öğeleri bilen bir kimse aynı zamanda eposu bu yönden yargılayabilir. Çünkü epik şiirin sahip olduğu her şey tragedyada da vardır. Fakat tragedyada bulunan her şeye epik şiir sahip değildir. 6. Bölüm. Eposu yani hekametre ölçüsüyle yapılan taklidi ve komedyayı daha sonra ele almak, şimdi ise yalnızca tragedyayı şimdiye dek söylenenlere dayanarak onun tanımını ortaya koymak ve daha yakından görmek istiyoruz. O halde tragedya ahlaksal bakımdan ağırbaşlı ve soylu olan, belli bir uzunluğu bulunan bir eylemin taklididir. Sanatça güzelleştirilmiş bir dili vardır. İçine aldığı her bölüm için özel araçlar kullanır. Eylemde bulunan kişilerce temsil edilir. Bu bakımdan tragedya salt bir öykü değildir. Tragedyanın ödevi uyandırdığı acıma ve korku duygularıyla ruhu tutkulardan temizlemektir. Katarsis. Sanatça güzelleştirilmiş bir dil deyince harmoniyi yani şarkı ve mısra ölçüsünü içine alan bir dili anlıyorum. Her bölüm için özel araçlar kullanır deyince de kimi bölümlerde yalnız ölçünün, kimi bölümlerde ise aynı zamanda müzik ile şarkının kullanılmasını anlıyorum. Tragedya denen bu taklit, eylem halindeki kişilerce oynanıldığına göre zorunlu olarak ilk planda göz önünde bulundurulması gereken şey dekordur. Nitekim dekor tragedyanın bir öğesidir. Bundan sonra müzik ve dil gelir. Bunlar taklidin kendileriyle yapıldığı araçlardır. Burada dil deyince sözcüklerin ölçüye sokulmuş bir düzenini, müzik deyince de herkesin bununla anladığı şeyi anlıyorum. Tragedya bir eylemin taklididir. Bu eylem karakter ve düşünce bakımından belli bir özellikte olması gereken eylem halindeki kişilerce temsil edildiğine göre, çünkü bu iki etkenle etkenler belli bir özellik kazanırlar. O halde karakter ve düşünce trajik eylemin iki motive olarak ortaya çıkar. Kişiler eylemlerinde bu iki motive uyarak ereklerine ulaşırlar ya da ulaşamazlar. O halde bir eylemin taklidi öyküdür. Öykü deyince olayların örgüsünü, karakter deyince eylemde bulunan kişilere kendisi bakımından bir özellik yorduğumuz şeyi, düşünce deyince de kendisiyle konuşanların bir şey kanıtladığı ya da genel bir hakikati ifade verdikleri şeyi anlıyorum. Buna göre de bir tragedyanın altı öğesi olduğu ortaya çıkar. Bu öğeler tragedyayı belli bir şiir türü olarak nitelendirirler. Bunlar öykü, mitos, karakterler, dil, düşünceler, dekor ve müziktir. Bunlardan ikisi, dil ve müzik, taklit araçlarını, birisi dekor, taklit tarzını ve geri kalan üçü de öykü, karakter ve düşünceler taklit nesnelerini oluşturur. Tragedyanın sahip olduğu bütün öğeler bunlardır. Bunları yalnız bazı tragedya ozanları değil, tersine bütün tragedya ozanları kullanır. Çünkü her tragedya dekora, karakterlere, bir öyküye, dile, müziğe ve düşünce birliğine dayanır. Bu öğeler arasında en önemlisi olayların uygun bir şekilde birbirleriyle bağlanmasıdır. Çünkü tragedya kişilerin değil, tersine onların eylemlerinin mutluluk ve felaket içinde geçen bir hayatın taklididir. Mutluluk ve felaket eyleme dayanır. Hayatımızın son ereği ise eylemdir. Yoksa eylemin dışında olan bir şey değil. Karakter bakımından biz ya şu ya da bu özellikteyiz. Eylem bakımından ise ya mutluyuzdur ya da mutlu değilizdir. O halde tragedya ozanları eylemde bulunan kişileri ortaya koyarken karakterleri taklit amacını gütmez. Tersine onlar eylemlerden ötürü karakterleri de birlikte ortaya koyarlar. Böylece eylemlerin ve öykünün tragedyanın son ereğini oluşturduğunu söyleyebiliriz. Son erek ise bütün erekler arasında en önemlisidir. Bundan başka karaktere dayanmayan tragedya olabildiği halde bir öyküsü olmayan, eyleme dayanmayan tragedya olamaz. Çoğu yeni ozanların tragedyaları tek tek karakter çizgilerinin belirtilmediği tragedyalardır. Ve genellikle böyle birçok ozan vardır. Ressamlar arasında da Zeuxis'in Polyknotos karşısındaki tavrı böyledir. Polyknotos iyi bir karakter ressamıdır. Buna karşılık Zeuxis'in eserleri bundan yoksundur. Bundan başka bir ozan karakterleri, belirten tratları, onlara uygun bir dil anlatımı ve düşünceler içinde birbiri ardına sıralarsa, bununla o bizim tragedya önüne koyduğumuz ödevi yerine getirmiş olmaz. Bütün bu adı geçen öğeler yönünden zayıf olan fakat bir öyküsü bulunan ve olayların uygun ve doğal bağlılığına dayanan bir tragedya öbüründen çok daha üstün olan bir tragedyadır. Daha bunlara tragedyanın kendileriyle en büyük etkiyi yaptığı araçlar da katılır. Bu araçlarla ben baht dönüşleri ve tanınmaları kastediyorum. Bunlar da öykünün öğelerini oluştururlar. Öykünün olayların birbirine bağlanmalarının en başta geldiğini şu olayda doğrular. Henüz acemi olan ozanlar dil anlatımında karakterleri belirtmede, olayların uygun bir örgüsünü oluşturmada olduğundan çok daha önce sanatın sert isteklerini yerine getirebilirler. Bu hemen hemen en eski çağların ozanları için de doğrudur. O halde tragedyanın temeli ve aynı zamanda ruhu öyküdür. Öykülerden sonra ikinci olarak karakterler gelir. Burada resim sanatının tragedyayla paralel olduğunu görüyoruz. Bir ressam bir tabloyu en güzel renklerle gelişigüzel bezesin. Böyle bir tablonun ona bakanda uyandıracağı hoşlanma duygusu hiçbir zaman bir çizginin oluşturduğu bir resmin sağladığı hoşlanma derecesinde olamaz. Çünkü tragedya bir eylemin taklidi olduğuna göre eylemde bulunan kişileri taklit edecektir. Üçüncü olarak düşünceler gelir. Düşünceler deyince koşulların emrettiği ve koşullara uygun olan şeyleri söyleme ile tartışma yetisini anlıyorum. Başka zaman bu politik ve retoriğin ödevini oluşturur. Zira eski ozanlar kişilerini devlet adamları gibi konuştururlardı. Şimdiki ozanlar ise söyleyici gibi konuşturuyorlar. Karaktere gelince, karakter belli bir istem yönünün anlattığı şeydir. Bunun için konuşanın elde etmek ya da kaçınmak istediği bir şeyin bulunmadığı diyalog partilerinden oluşmuş tragedyalarda karakter ifadesi yoktur. Düşünceler ise bir şeyin var olduğunu yahut var olmadığını kendileriyle kanıtladığımız ve bu arada özdeyişlerin dile getirdikleri şeylerdir. Tragedyanın öğelerinden dördüncüsü dildir. Dil deyince daha önce değinildiği gibi sözcükler aracılığıyla bir şeyi anlatmayı anlıyorum. İster bu anlatım nazım isterse düz yazılı biçiminde olsun. Tragedya sanatını zenginleştiren araçlar arasında geri kalan öğelerin en önemlisi müziktir. Dekor ise en çok etki yapanıdır. Fakat dekor kuramsal araştırmaya en az elverişli bir öğe olup onun şiir sanatıyla bir iç bağlılığı yoktur. Sahnede temsil edilmeden ve oyuncular tarafından oynanmadan da tragedyanın yarattığı etkiye ulaşılabilir. Bundan başka eserin sahneye konması şiir sanatından daha çok rejisörlük sanatını ilgilendirir. 7. Bölüm. Bütün bu belirlemelerden sonra ilkin olayların nasıl örülmesi gerektiği üzerinde konuşmak istiyoruz. Çünkü daha önce de değinildiği gibi bu tragedyada hem en başta gelen hem de en önemli olan şeydir. O halde bizim için bilinen şey şudur. Tragedya tamamlanmış bütünlüğü olan bir eylemin taklididir. Bu eylemin belli bir büyüklüğü vardır. Çünkü hiçbir büyüklüğü olmayan bütünler de vardır. Bir bütün ise başı, ortası ve sonu olan şeydir. Baş herhangi bir şeyin zorunlu sonucu olmayan şeydir. Ondan sonra ise zorunlu olarak bir şey gelir. Son ise tersine bir başka şeyden daha zorunlu olarak gelmesi gereken ve gerçekten de gelen şeydir. Ne var ki sonun ardından hiçbir şey gelmez. Son olarak orta ise bir başka şeyden sonra gelen ve kendinden sonra da bir başka şeyin geleceği şeydir. Sonuç olarak da şunu söyleyebiliriz. İyi kurulmuş öykülerin ne gelişi güzel başı olabilir ne de gelişi güzel sonu. Tersine baş ve son yukarıda onlar hakkında yapılan belirlemelere uygun olmalıdır. Bundan başka güzel, ister bir canlı varlık, isterse belli parçalardan oluşmuş bir nesne olsun, sadece içine aldığı parçaların uygun düzenini göstermez. Aynı zamanda onun gelişi güzel olmayan bir büyüklüğü de vardır. Çünkü güzel düzene ve büyüklüğe dayanır. Bundan ötürü ne çok küçük bir şey güzel olabilir, çünkü kavrayışımız algılanmayacak kadar küçük olanın sınırlarında dağılır, ne de çok büyük bir şey güzel olabilir, zira o bir kez de kavranamayacak, bakanda birlik ve bütünlük sağlayamayacak şekildedir. Güzel olabilmek için nasıl maddi nesnelerin ve canlı varlıkların gözün onları kolayca kavrayabileceği bir büyüklükte olması gerekiyorsa, aynı şekilde öykünün de anımsanma gücünün kolayca saklayabileceği belli bir uzunluğu olmalıdır. Öykünün uzunluğuna gelince, onu sahnede oynama ve seyircilerin kavrama gücü yönünden yapılacak sınırlama şiir sanatının konusu içine girmez. Eğer yüz tragedyanın oynanması gerekiyorsa, o zaman bunlar başka bir fırsatta da söyleyeceğimiz gibi su saatine göre temsil edilirdi. Fakat uzunluğun özünden doğal sınırlama ise şudur. Kavranabilir uzunlukta olan bir öykü daima daha üstündür. Kural olarak bunu şöyle anlatabiliriz. En uygun uzunluk bir eylemin olasılık ya da zorunluluk yasalarına göre nasıl geliştiğini, felaketten mutluluğa ya da mutluluktan felakete geçişin nasıl oluştuğunu içine aldığı olaylar çerçevesi içinde gösterilebilen uzunluktur. 8. Bölüm. Bazılarının iddia ettikleri gibi öykü bir tek kahraman çevresinde dönüyorsa o öykü birlikte değildir. Çünkü bir kişinin başından sayısız şeyler geçebilir ve çoğunlukla bunlardan birlikte hiçbir şey çıkmaz. Aynı şekilde tek bir kişinin yaptığı birçok eylem vardır ve bunlardan da birlikte bir eylem ortaya çıkmaz. Bunun için bir Herakles'ler, bir Teasus'lar ve bunlara benzer eserler yazmış olan bütün ozanlar bana yanılgıya düşmüş gibi geliyor. Çünkü onlar Herakles belli bir kişi olduğuna göre bunun öyküye de bir birlik sağlayacağını sanıyorlar. Buna karşılık Homeros, başka alanlarda nasıl her şeyi en iyi şekilde görmüşse, burada da öyle görünüyor ki doğru olan yolu görmüştür. Bunu da ister sonradan elde edilmiş bir yeti, isterse doğuştan olan bir yetiyle görmüş olsun. Çünkü Homeros, Odysseus'inde Odysseus adlı insanı anlatırken onun başından geçen bütün şeyleri şiirin içine sokmuyor. Örneğin Parnas'ta yaralanması, Troy seferleri için asker toplanırken yaptığı deli numaraları, olasılık yahut zorunluluk yasalarına göre birbirlerini kovalayan olaylardan değildir. Homeros, Odysseus adlı eseri, daha çok yukarıda belirtilmiş olduğu gibi bir birlikte eylem çerçevesinde kuruluyor. Aynı şeyi İlyada'da da görüyoruz. Bütün öteki taklide dayanan tasvirlerde nasıl taklit belli ve birlikli bir nesnenin taklidi ise aynı şekilde öykü de bir eylemin taklidi olduğuna göre birlikli ve tamamlanmış bir eylemin taklidi olmalıdır. Olayların parçaları da onlardan birinin yerinin değiştirilmesi ya da çıkarılması halinde bütünün ortadan kalkacağı, parçalanacağı şeklinde bir bağlılık içine konmalıdır. Çünkü varlığı yahut yokluğu fark edilmeyen bir şey bir bütünün parçası olamaz. 9. Bölüm. Şimdiye dek söylenenlerden şu sonuç çıkıyor. Ozan'ın ödevi gerçekten olan şeyi değil, tersine olabilir olan şeyi, yani olasılık ya da zorunluluk yasalarına göre mümkün olan şeyi anlatmaktır. Tarih yazarı ve ozan, biri düz yazı, öteki nazım yazdığı için birbirlerinden ayrılmazlar. Çünkü Herodot'un eserinin mısralar haline getirilmiş olduğu düşünülebilir. Bununla birlikte ister nazım isterse düz yazı biçiminde olsun, Herodot'un eseri bir tarih eseridir. Ayrılık daha çok şu noktada bulunur. Tarihçi daha çok gerçekten olanı, ozansa olabilir olanı anlatır. Bunun için şiir, tarih eserine göre daha felsefi olduğu gibi daha üstün olarak da değerlendirilebilir. Çünkü şiir daha çok genel olanı, tarihse tek olanı anlatır. Genel olan deyince de olasılık ya da zorunluluk yasalarına göre belli özellikteki bir kişinin böyle ya da şöyle konuşmasını, böyle ya da şöyle eylemde bulunmasını anlıyoruz. Ozan kişilerine ad verirken daima bunu göz önünde bulundurarak adları seçer. Komedyada da bu daha açık olarak dile gelmiştir. Ozanlar ilkin olasılık yahut zorunluluk yasalarına göre öykü oluştururlar. Sonra bu öyküye uygun olarak da eserlerde geçen kişileri adlandırırlar. Oysa Jean Bos ozanları belli tarihsel kişilere şiirin konusunu yaparlar. Buna karşılık tragedyada ozanlar gelenekle gelen adlara bağlanırlar. Bunun nedeni olabilir olanı aynı zamanda inanılır olmasında bulunur. Gerçekte olmamış bir şeyin olabilirliğine ise kolay kolay inanamayız. Ama gerçekten olan bir şeyin olabilirliği apaçık ortadadır. Çünkü olanaksız olsaydı gerçekte olmayacaktı. Bununla birlikte birçok tragedyalarda durum hemen hemen aynıdır. Onlarda bir ya da iki tanınmış ad bulunur. Bütün geri kalan adlar buna karşılık uydurmadır. Bunun için gelenekle gelen ve tragedyaların genel olarak ele aldıkları konulara her ne pahasına olursa olsun bağlanmaya çalışmamak gerekir. Böyle bir konuya her ne pahasına olursa olsun bağlanmaya çalışmak gülünç olur. Çünkü tanınan bir şey pek az insan için tanınmıştır. Bununla birlikte onun sağladığı zevk herkes içindir. Bu söylenenlerden şu sonuç çıkıyor. Ozan gücünü ölçüden daha çok öyküde göstermelidir. Çünkü ozan taklit etmesinden ötürü bir ozandır. Taklidin konusuysa eylemler tarafından oluşturulur. Bunun sonucu olarak ozan gerçekten olanı taklit ederse bundan ötürü de onun daha az değerli bir ozan olması gerekmez. Çünkü gerçekten olan şeyler arasında bazılarının olasılık yasasına göre oluşmasına hiçbir şey engel olamaz. İşte bu anlamda ozan onları taklit eder. Bütün öyküler ve eylemler arasında episodlara dayananlar en kötüleridir. Episodlara dayanan öykü deyince içinde episodların birbirlerini olasılık yahut zorunluluk yasalarına göre kovalamadığı öyküleri anlıyorum. Bu gibi öyküler güçsüz ozanlarca yazılırlar. Çünkü onlar daha iyisini başaramazlar. İyi ozanlar ise bu gibi öyküleri oyuncuları göz önünde bulundurduklarından yazarlar. Çünkü bu ozanlar oynanmak için yazdıkları dramlarında öyküyü olması gereken çok daha fazla uzattıklarından sırrını bozmak zorunda kalırlar. Burada ele aldığımız konu bir eylemin taklide dayanan betimlemesidir. Bu eylem yalnızca tamamlanmış bir eylem olmayıp aynı zamanda o korku ve acıma duyguları uyandıran olayları da kapsar. Bunlar ise her şeyden önce olayların beklenmedik bir anda birbirlerini kovalamaları ile ortaya çıkarlar. Böylece de olağanüstü meydana gelir ki bu tragedyanın en etkili bir öğesidir. Olağanüstü de kendiliğinden rastlantı ile ortaya çıkarsa o zaman onun etkisi çok daha büyük olur. Salt rastlantıya dayanmayan olaylar arasında en çok olağanüstü olan aynı zamanda erekli gibi görünen olaylardır. Örneğin Argos'ta Mithsin heykeli. Mithsin ölümünde suçlu olan adam ona bakarken üstüne yıkılıp öldürür. Böyle bir olay hiç de rastlantıymış gibi bir izlenim uyandırmaz. Bunun için bu şekilde kurulmuş öyküler sanat yönünden daha değerlidirler. 10. Bölüm. Öykünün kimisi yalın, kimi ise karmaşıktır. Çünkü öyküler doğaları gereği yalın ya da karmaşık olan eylemlerin taklididirler. Yalın öykü deyince daha önceki belirlememize göre bah dönüşü ve tanınma olmadan sürekli ve birlikte bir akış içinde ortaya çıkan öyküyü anlıyorum. Karmaşık öykü deyince de bah dönüşünün ve tanınmanın aynı zamanda birlikte oluşturdukları öyküleri anlıyorum. Bu her ikisi de öykünün örgüsünden doğmalıdır. Yani bu baht dönüşü ve tanınma olasılık ya da zorunluluk yasalarına göre daha önce oluşmuş olaylardan gelişmelidir. Çünkü olaylar birbirlerinden mi doğuyor yoksa birbirlerini mi kovalıyorlar? Bunlar arasında büyük ayrılık vardır. Peripetiye, baht dönüşü, düşünülenin tam tersine dönmesidir. Bu da bize göre olasılık ya da zorunluluk yasalarına uygun olarak oluşur. Örneğin, Oedipus'ta çoban, sevindirici bir haber vermek, onu annesiyle ilgili korkulardan kurtarmak için Oedipus'a gelir. Ama Oedipus'un geçmişini örten örtüyü kaldırmakla da düşündüğünün tam tersi bir etki yapar. Tanınma, adının da anlattığı gibi bilgisizlikten bilgiye geçiştir. Bu da alın yazısının mutluluk ya da felaket için belirlediği kişilerin ya da dostluğuna ya da düşmanlığına götürür. Sanat yönünden güzel tanınmalar aynı zamanda peripetiye ile birlikte oluşan tanınmalardır. Yukarıda Oedipus örneğinde olduğu gibi. Kuşkusuz daha başka tanınmalar da vardır. Tanınma hem cansız hem de canlı şeylerle ilgili olarak yukarıda değinilen biçiminde oluşabilir. Birinin bir şey yapıp yapmadığı da tanınmayla bilinebilir. Fakat öykü yani eylemler için en önemli tanınma ilk değinilen tanınmadır. Bu çeşit bir tanınma ve peripetiye ya acıma uyandıracaktır ya da korku. Tragedyanın bu gibi eylemleri taklit etmesi gerekir. Bundan başka kahramanların mutluluk ve felaketi de yine bu gibi tanınmalara bağlıdır. O halde tanınma belli kişiler arasında ortaya çıktığına göre burada iki olasılık söz konusu olabilir. Ya kişilerden birisi tanınır, ötekinin kim olduğu önceden bilinir ya da her ikisi birden tanınır. Peripetiye ve tanınma böylece öykünün iki öğesidir. Üçüncü öğe ise acı veren eylemdir, patos. İlk iki öğeyi gördükten sonra geriye üçüncü öğeyi açıklamak kalıyor. Acı veren eylem yıkıcı, acı verici bir eylemdir. 12. bölüm. Tragedyanın nitel öğeleri olarak kavranması gereken bölümlerini yukarıda görmüş bulunuyoruz. Nicel dış bölümlere yani tragedyanın içine aldığı bölümlere gelince bunlar prolog, episodion, akodos, koro şarkısıdır. Koro şarkısı da kendi içinde parados ve stasimon diye ikiye ayrılır. Bu öğeler bütün dramlarda ortaktır. Ama tragedyaya özgü olan bölümler ise sahne şarkıları ve sahnede koro ile oyuncular arasında karşılıklı olarak söylenen şarkılardır. Prolog, tragedyanın koro gelmeden önceki bütün bölümüdür. Episodion, iki tam koro şarkısı arasında kalan bütün bölüm. Akodos, arkasında artık hiçbir koro şarkısının bulunmadığı bütün bölüm. Koro şarkıları arasında Parados, bütün koronun toplu olarak söylediği ilk şarkı. Stasimon, Anapaeste ve Troheos'un bulunmayan koro şarkısı. Son olarak Komos, sahnede bulunan bütün kişilerin koro ile birlikte söyledikleri bir ağıt. Tragedyanın nitel, iç öğeleri olarak anlaşılması gereken bölümlerini daha önce görmüş bulunuyoruz. Nicel, dış bölümlere gelince bunlar da hemen yukarıda adlandırılanlardır. 13. bölüm. Buraya kadar söylenenlere dayanarak şimdi şu aşağıdaki sorular üzerinde durmamız gerekiyor. Trajik öykünün düzenlenmesinde erek ne olmalıdır? Bu ereğe ulaşmak için nelerden kaçınmalıdır? Tragedya ödevini nasıl gerçekleştirir? Tragedyanın kuruluşu yalın değil karmaşık olmalıdır. Tragedya korku ve acıma duyguları uyandıran eylemleri taklit etmelidir. Bu tragedya denen sanatın özelliğini oluşturur. Buna göre de tragedyozanın yapacağı şey şudur. Ne erdemli kişileri mutluluktan felakete düşmüş olarak göstermeli. Çünkü böyle bir hal korku ve acıma değil tersine yalnızca öfke uyandırır. Ne de kötü kişileri felaketten mutluluğa ermiş olarak göstermeli. Çünkü böyle bir şey asla trajik olmazdı. Çünkü tragedyanın hiçbir isteğini yerine getirmez ve ne ahlaksal tatmin, ne acıma, ne de korku uyandırır. Bundan başka çok kötü olan birinin mutluluktan felakete düşmüş olarak gösterilmemesi gerekir. Böyle bir olay her ne kadar adalet duygusunu tatmin ederse de korku ve acıma duygusu uyandırmaz. Çünkü acıma layık olmadığı halde acıya uğramış bir kimse karşısında duyulur. Korku da acıyı çekenle kendi aramızda bir benzerlik bulmamızdan doğar. O halde tamamıyla kötü olan birinin mutluluktan felakete düşmesi ne korku ne de acımı uyandırır. Ancak geriye yalnız bir kişi kalıyor. Bu kişi yukarıdaki her iki tipin ortasında bulunur. Ne ahlaksal yeti, ne de adalet bakımından, ne de kötülük ve ahlak düşüklüğü yönünden olağanüstüdür. Tersine o herhangi bir suçla suçlanmış olan bir kimsedir. Buradan zorunlu olarak şu sonuç çıkar. Kimilerine göre iyi örülmüş bir öykünün çift yanlı sonuçtan çok tek yanlı bir sonucu olmalıdır. Baht dönüşü de felaketten mutluluğa değil, tersine mutluluktan felakete dönmelidir. Bu da ahlaksal kötülükten ötürü değil de yukarıda bildirilen özellikten, yani kötüden çok iyi olan bir kişinin işlediği ağır bir suçtan ötürü olur. Edebiyat tarihinin gösterdiği gelişme de bunu doğrular. Çünkü başlangıçta ozanlar gelişi güzel, hermetik o konuyu işledikleri halde şimdi tragedyalar sadece birkaç ailenin başından geçenleri konu olarak alıyorlar. Bu biçimde kurulmuş olan bir öyküden sanat kurallarına uygun en güzel tragedya oluşur. Bundan ötürü Euripide'yi tragedyaya bu biçimi soktuğu ve dramlarından çoğu felaketle son buluyor diye eleştirenler bu eleştirilerinde yanılıyorlar. Çünkü bu biçim daha önce söylenmiş olduğu gibi doğru olan biçimdir. Bunun en kesin kanıtı şudur. Bu gibi eserler sahneye konulur ve eğer iyi de oynanacak olurlarsa onların trajik bakımından etkisi en büyük eserler oldukları görülür. Değer bakımından ikinci olarak sonucu çift yanlı örülmüş öyküler gelir ki kimilerine göre asıl bunların en başta gelmeleri gerekir. Odise'de olduğu gibi bu çift yanlı sonucu olan tragedyalar iyiler için başka, kötüler için başka ve birbirlerine karşıt sonuçlarla son bulurlar. Tiyatro seyircisinin zayıf olduğu yerde bu biçim daha üstün tutulur. Bu biçim öyküleri işleyen ozanları yöneten halkın hoşuna gitmek düşüncesidir. Ama böylesi eserlerin verdiği zevk tragedyanın vermesi gereken zevk değildir. O daha çok komedyaya özgü bir zevktir. Komedyada öykünün akışı içinde tamamıyla birbirlerine düşman olan kişiler, örneğin Orestes ve Aigidos gibi sonunda dost olurlar ve hiçbiri ötekisinin eliyle ölmez. Kitabın sonu 8 Mayıs 2000